Merhaba arkadaşlar. Comeback Radyo 10. bölüme hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi miyiz? Ben biraz boğazım ağrıyor. Biraz vücudum kırık. Pek keyfim yok. Hatta şu anda yanımda yarım bardak sıcak şarap var. İçine tarçın ve tatlandırıcı koydum. Biraz kendimi iyi hissettirsin diye. Sansür yemeyiz inşallah veya para cezası yemeyiz inşallah. Bakalım, bir taraftan içip bir taraftan konuşunca sapıtacak mıyız? Bugün göreceğiz. Onun haricinde morallerim biraz daha iyi. YouTube'dan yollanacak denilen para yollandı. Yani tabii elime geçmedi. Hala daha elime geçmedi ama e-check olarak PayPal hesabıma yollandı. Bir ton vergi falan kesmişler ama olsun, yine de iyi bir para. Sanıyorum ki yaza kadar falan geçimimi sağlayacak düzeye çıkacağını umuyorum. Dikkat ettiyseniz hemen videoları sıklaştırdım. Daha önceden Evrim Teorisi serisi vardı. Onları yükledim. Artık biraz davadan da daha az korkuyorum. Çünkü artık şunun farkındayım. Canları dava açmak isterse bir sebep bulup nasılsa açıyorlar. O yüzden korkmanın da bir anlamı olmadığını fark ettim. Yine öğretiyor.com'a yüklemiş olduğum kısa filmcilik eğitim derslerini teker teker yükleyeceğim. Hepsini bir anda yüklemiyorum. Çünkü hepsini bir anda yüklediğim zaman serilerin daha doğrusu, mutlaka insanlar bazı videoları kaçıracak. Yoksa ben de isterim hepsini birden yükleyeyim, hepsini birden seyretsinler falan. Bir anda artsın seyredilme sayısı falan, ama insanların kaçıracağına emin olduğum için iki gün arayla falan yüklüyorum. Şimdi mesela şu an podcast'i yüklemiş oldum. 1-2 gün sonra bir tane daha eğitim videosu yüklerim. 1-2 gün sonra bir tane yeni komedi videosu. Veya eskilerden copyright'ı olanlardan varsa müziklerini değiştirip onları tekrar yüklerim. Mümkün olduğu kadar temizlemeye çalışacağız. Mesela daha önce de söylemiştim, o öğretiyor.com'daki kısa film eğitim videosu zamanında ücretliydi. Şu an YouTube amca sağ olsun sponsorluğumuzu aldı. Artık ücretsiz olarak yükleyebiliyorum. Tabii şeyleri unutmayın. Normalde reklam çıktığı zaman otomatikman çarpıya basar geçeriz. En azından reklamlara bakmayı unutmayın. İlgilendiğiniz falan var mı diye. İlgilendiğiniz bir şey çıkarsa tıklayıp girmeyi falan unutmayın yani. Çünkü seyirciden daha çok reklam tıklamasından falan alıyorum. Ben de iyice şarapçı oldum ya. Gerçekten ilaç gibi geldi bu para. Benim için daha da önemli yanı bunun. Eğer bu olayı belli bir seviyeye getirebilirsem, yarın bir gün yurt dışına acil olarak gitmem icap ederse, en azından orada bir gelir kaynağım olacak. Veyahut istediğim bir yerden kabul edilirsem, istediğim bir ülkeden veya istediğim bir şehirden kabul edilirsem, oraya gittiğim zaman da en azından bir part-time iş ayarlarım. Onun haricinde de video çekmeye devam ederim. Yani parasızlıktan dolayı videoyu bırakmama gerek kalmaz. O yüzden benim için çok önemliydi. O yüzden bu kadar uğraştım. O yüzden bu kadar sevindim. Tam bana bir yeni yıl hediyesi oldu. 31 Aralık'ta geldi. Bu da mı tesadüf? Evet, sorularımıza geçelim. Tabii bu haftanın önemli olaylarından şu ODTÜ direnişi denilen olay. Birkaç kişi bu konu hakkında ne düşündüğümü sormuş. Bir kişi de şey demiş, ODTÜ direnişi ile ilgili video yapıp işte destekliyorum falan deyip yollar mısınız? Bazı internetten görüyorum, eski sanatçılar falan destekliyorum falan diye video çekmişler falan yollamışlar. Yollamam diye cevap verdim. Neden? Çünkü desteklemiyorum. Büyük ihtimalle neden desteklemiyorsun diye cevap gelecek. Facebook'ta bir fotoğraf paylaştım, belki görmüşsünüzdür. Arkadaşlar, yani söyleyene göre ODTÜ direnişçileriymiş. Başkası yapıp onların üstüne suç attıysa bilemem. Ellerinde pankartlar. Ve tabii ki pankartlarda işte Dersim, Roboski. Roboski'nin ne olduğunu bilmiyorsanız Uludere demek. Uludere'nin Kürtçesi yani. Bu pankartlar havada uçuşuyor. Ondan sonra da bana diyorlar ki, neden desteklemiyorsun? Desteklemiyorum çünkü bir gruba karşı olmak demek, öteki grubun yanında olmak anlamına gelmek zorunda değil. Bu iki grubun da, yani işte Ak Gençlik ile Kızıl Gençlik, Kırmızı Gençlik ikisinin de beni sevmemesinin sebebi bu. Çünkü ikisi de öyle bir intiba yaratmak istiyor yani. Ya bir taraftansın ya öteki taraftansın. Başka şansın yok. Öyle olunca ne oluyor? Bir taraftan çekmiş olan insan, bir tarafa gıcık olan insan hemen öteki tarafa kayıyor. Öteki tarafın kollarında buluyor kendisini. Şimdi büyük ihtimalle bu oluşuma karşı olan ünlülere bayağı bir saydırmışlardı. Bana da saydırırlar büyük ihtimalle ekşide. veya işte çeşitli sözlük sitelerinde. Bir de bu arkadaşların ilginç bir özelliği, düşüncene cevap vermezler veya düşüncenle ilgili konuşmazlar. Onların hoşuna gitmeyen bir şey söylediğin zaman direkt seninle ilgili. Aynısını gördüm. Bir profesör demiş ki otursunlar işlerini yapsınlar, siyasi şeylere karışmasınlar demiş. Doğrudur yanlıştır. Ama direkt bu adama sallamışlar. Bu da ne biçim profesör ya zaten. Çok boktan bir profesör. Profesörlüğünü nasıl almış falan. Bana da ufak çapta zamanında aynısı yapılmıştı. Bu arada Ekşi Sözlük'te eskiden yazar olduğumu biliyorsunuzdur. Atılmamın sebebi de bu özgür düşünceli insanların düşüncelerine ters gelen şeyler yazmam. Öyle olunca bu arkadaşlardan bir tanesinin admin tanıdığı varmış. 500 tane. 500 entry'm ile birlikte 500'e kadar sayabilir misin? 500'e kadar say abi. 500 entry'm ile birlikte direkt beni attılar. Hani cevap falan hiçbir şey olmadan yani. Ondan sonra da arkamdan yazmış sana attırdım falan diye. Bravo, tebrik ederim. Gerçekten çok özgür insanlarsınız. Birçok insan, ünlülerden de farkında olmadan sadece muhalif oldukları için bu oluşuma destek veriyorlar. Bu arkadaşlar ne zaman bir anti AKP, anti hükümet gösterisi yapsa hemen Dersim çıkar. Hemen Uludere ama onun Kürtçesi Roboski çıkar. Bu insanlara sorsanız bunlar memleket sevdalıları, memleketi kurtarmaya çalışıyorlar. Ama bir tanesinin elinde Türk bayrağı olmaz. Bir tanesi Ahmet Taner Kışlalı'yı söylemez. Bir tanesi Bahriye Öçok'u söylemez. Bir tanesi Turan Dursun'u söylemez. Bir tanesi senin benim gibi sadece yazdığı bir yorumdan dolayı veya çektiği bir videodan dolayı evi polis basan insanlardan nedense bahsetmez. Varsa yoksa abicim, militan olmayan kaçakçı masum PKK'lılar. Roboski, bilmem ne, Dersim. Tabii ki isteyen istediğini düşünebilir. Hep diyorum ya, artık şey kalmadı bende. Mümkün olduğu kadar çok insanla fikir alışverişi yapayım falan. Öyle bir dert kalmadı. Çünkü artık benim için önemli olan tek kesim sizlersiniz. Bu arkadaşlar, bu destek isteyen arkadaşlar bana kızmasınlar bu söylediklerimden dolayı. Diğer taraf da kızmasın muhalifim diye. Biz tamamen meydanı size bırakıyoruz. Buyurun, ne istiyorsanız yapın. Birbirinize mi gireceksiniz? Birbirinizi mi döveceksiniz? Ne istiyorsanız yapın. Buyurun, meydan sizin. Ama fikirlerinize saygı beklemeyin. En azından benden beklemeyin. En azından ne olduğunuzu, kim olduğunuzu benim gibi açık açık söyleyene kadar. Söyleyin abicim, neyden korkuyorsunuz? Deyin ki biz PKK destekçisiyiz. Deyin ki biz bölücüyüz. Söyleyin bunu. Yok biz hümanistiz, bilmem ne, halkların kardeşliği, bilmem ne. Gir bir TKP'nin şubesine. Duvarda Yılmaz Güney posteri görürsün. Yılmaz Güney kim abicim? Ben bu ülkenin doğusunda Kürdistan'ı kuracağım diye Fransa'da bas bas bağıran adam, konuşma yapan adam. Burada bir hakimi vurup ondan sonra Fransa'ya kaçan adam. Yani lafı döndürüp dolaştırmayın. Neyseniz açık açık söyleyin, ondan sonra fikirlerinize saygı duyalım. Milletin enayisi ben miyim abi? Ben açıkça söylüyorum, dinleri reddediyorum diye. Ben Türkçüyüm diye. Bizim gibi Kemalist, ulusalcı, Türkçü çok az insan kaldı. Biz çok büyük bir azınlığız. Bakın, Türkçü diyorum, herkes bunu faşizm olarak algılayacak veya ırkçılık olarak algılayacak. Hayır abicim, benim Efe Aydal lügatında Türkçülük, Türk kültürüyle, yani Arap kültürü karıştırılmadan önceki gerçek Türk kültürüyle gurur duyan insandır. Bu kadar basit. Hep söylüyorum ya, Japon'da kendi kültürüyle gurur duysun abi. O da Japoncu olsun yani. Zaten olması gereken bu. Yine gençlere aşılanmaya çalışan bir intiba, milliyetçilik faşizmdir. Milliyetçilik geri kafalılıktır. Şu an dünyanın en ileri ülkelerinde milliyetçilik de en ön plandadır abicim. Bunu yok diyemezsiniz yani. İyi veya kötü diyebilirsin ama böyle bir şey yok diyemezsiniz. Amerika'dan tutun Japonya'ya kadar, İngiltere'den tutun Fransa'ya kadar hepsinde milliyetçilik ön plandadır. Milliyetçilik nedir? Kendi ırkını başkasına üstün görmek falan değil. Kendi ülkesinin çıkarı için çalışmak. Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır diye bir söz var. İşte bu kadar basit bir şey yani. Evet, Türkiye'de milliyetçi olunur mu? Olmayın. Çünkü gerçek anlamda olmaya çalışırsanız, daha önce de söylemiştim. Gerçek anlamda milliyetçi olmaya çalışırsanız sonunuz fena yani. Silivri'desiniz. Şunu unutmayın arkadaşlar. İki kesim de, yani biliyorsunuz Türk gençliği, kırmızı beyaz gençlik, kırmızı ve beyaz olarak ikiye ayrıldı. Ak gençlik ve kırmızı kızıl gençlik diye ikiye ayrıldı. İşte bir tarafta AKP, MHP gençlik, öteki tarafta BDP, TKP. Bunlar birbirlerini döverler, birbirlerine saldırırlar. O ona biber gazı sıkar, o ona molotof atar. Ama bunları esas yöneten baştakiler hepsi birbirinin kankisidir. Siz bu oyuna gelip Bu gruplardan bir tanesini seçip öteki tarafa doğru işte savaşalım, savaşırsak memleket kurtulur falan diye düşünürseniz, yarın bir gün ülke bölündüğü zaman, Kürdistan vesaire bunlar kurulduğu zaman, bu iki grubun başları kol kola halay çektiği zaman, o zaman göt gibi ortada kalırsınız. Göt gibi göt. Göt gibi ortada kalırsınız. Hem de böyle selülitli, basenli Türk kızı götü gibi. Birçoğunuzun, özellikle de beni takip ediyorsanız birçoğunuzun şu kafa yapısında olduğunu biliyorum. Muhalifsiniz, muhalif olmak istiyorsunuz. Muhalif gruplara bakıyorsunuz. Herkes saçmalıyor. Herkes saçma sapan konuşuyor. Doğru mu? Diyorsunuz ki biz nasıl muhalif olacağız? Benim siyasi görüşümü hep merak ediyor. Hep soruyorlar. Siyasi görüşünüz nedir? Siyasi görüşünüz nedir? Söylüyorum. Benim siyasi görüşüm Efeidalizm. Efeizm. Senin adın neyse, Mehmet mi, Ahmet mi? Ahmetizm olacak siyasi görüşün. Dünya görüşün, siyasi görüşün. Mehmetizm olacak. Ali ise Aliizm olacak. Arkadaşlar bizler kendisini bir gruba dahil edip o grupta sürüklenip giden insanlar olmaktan çok daha iyisini hak ediyoruz. Size şunun garantisini verebilirim. Herkes 18-19 yaşındayken işte ülkücüler, yok dinciler, yok komünistler falan diye bölünür. Birbirleriyle kavga ederler. Birbirlerini döverler. Birbirlerine saldırırlar. İşte sisteme karşıyız, okumayacağız falan. Üniversiteye giderler, beğenmiyoruz eğitim kalitesini. Direneceğiz falan. Devrim olacak falan. 5 sene sonra büyüdükleri zaman en büyük kapitalist şirketlerde McDonald's, Burger King bu arkadaşlar çalışır. Neden? Çünkü günün birinde fark ederler ki türkü çalmak karın doyurmuyor. Taş atmak karın doyurmuyor. Ve ondan sonra bir bakarlar hiçbir eğitim almamışlar. Kalifiye olmayan çalışan işçiyi kim alıyor? Ne yazık ki Burger King ve McDonald's, yani o kapitalist düzenin uşakları alıyor. Şu bir gerçek arkadaşlar, bu değişmeyecek. Dünyada ve fazlasıyla da Türkiye'de inanılmaz bir zenginlik fakirlik farkı var. İnanılmaz yani. Ya öyle şeyler anlatıyor ki arkadaşlar. Adam şato alacak, kapora veriyor. O verdiği kapora, sonra vazgeçiyor falan, o kapora yanıyor falan. O verdiği kaporayla bir köy bir sene doyar yani. Adam bana ne ya falan diyor. Bırakıyor şeyi, o parayı, vazgeçiyor falan. Veya ben böyle bütün Convex 11 ekibi falan komple yurt dışına gider yerleşir falan, ev alır falan kendisine. Veya çok klasik bir laf vardır işte. Fakirin bebeğinin içemediği sütü, zenginin köpeği içiyorsa dünyadan, adaletten bahsetme diye. Adalet olduğunu kim söyledi ki? Dünyada adalet yok arkadaşlar. Bunu oldurmaya çalışmayın. Olmayacak çünkü. Gidin fakir bir mahalleye veya bir hastaneye gidin. Daha çok fakir insanların uğradığı. Deyin ki senin 3 tane çocuğun var. Sen artık gelmişsin 30 yaşına. Artık doğum kontrol yap. Zaten asgari ücretle çalışıyorsun. Bakın size nasıl saldırıyorlar, göreceksiniz. Bunlar uydurma şeyler değil. Bunlar var olan gerçekler. Şunu düşünün, senelerdir. Yani sizin çocukluğunuzdan beri değil, benim çocukluğumdan beri ben şunu hep görürüm. İşte we are the world, we are the children falan. Sanatçılar bir araya gelir. Afrikalılara yardım. Para verelim bilmem ne. Hadi diyelim ki 1980. Yıl 2013. Niye hala fakir ülkeler fakir? Niye hiçbir şey değişmedi yani? Bu kadar para aktarılıyor. Bu kadar konserler oluyor. Milyarlarca dolar gidiyor. Ha, milyarlarca dolar gidiyor. Nasıl değişmiyor hiçbir şey? Çünkü para geldikçe insana daha çok çocuk yapıyor. Hemen gene lafımı çevirip şey demeyin. Efe de işte fakirler ölsün istiyor. Fakirlere yardım etmeyeyim diyor. Hayır. Ama ben şunu diyorum. Bakın, Efe Aydal sözü size bir tane daha. Kendisine yardım edemeyecek insana hiç kimse yardım edemez. Az önce söylediğim olay da bunun kanıtlarından sadece bir tanesi. Kendisine faydası dokunmayan insana hiç kimse yardım edemez. Hiç kimsenin faydası dokunmaz. Bana desinler ki en fakir bir ülke. En fakir bir ülke. Al desinler, Efe senin oldu bu ülke. Ne yaparsan yap. Ama direkt ben sahibi olacağım yani ülkenin. Direkt refaha ulaştırırım. Neresi olursa olsun direkt refaha ulaştırırım. Çünkü dünya üzerinde herkese yetecek kadar besin var. Herkese yetecek kadar ilaç da var. Ama bazı ülkeler bunu israf ederken bazı ülkelerde insanlar açlıktan ölüyor. Ya yıl olmuş 2013. O zaman 2012'ydi gerçi ben bu belgeseli gördüğüm zaman. Hala da bağırsak kurduğundan ölen insanlar var Afrika'da. Çocuk ölüyor. Öldükten sonra otopsi yapıp anlıyorlar ne olduğunu. Burnundan, orasından, burasından bağırsak kurtları çıkıyor. Nasıl çiçek gibi yaparım? Her şeyden önce doğum kontrolü abi. Ve şey de demeyeceksin yani, ayrım yapmana da gerek yok işte. Fakirler çocuk sahibi olması falan. Hayır. ayrım yapmana da gerek yok. Diyeceksin ki ülke refaha ulaşana kadar en fazla 2 çocuk yapabilirsiniz, bu kadar. Veya orada duruma göre en fazla 1 veya en fazla 3. Oranın durumuna göre. 2 çocuk yapanı gel diyeceksin, kısırlaştıracağız seni. Çok faşistçe bir davranış gibi gözükebilir. Ama o ülke refaha çıkar. Ha belki de refaha çıkmadan bana faşist deyip beni indirirler. Ve dünyanın en kötü adamı ben olurum. O ayrı mesele. Bunu yapacaksın bir. Doğum kontrolü. İkincisi eğitim. Bu da ikinci büyük sorun. İnsanlar bilerek, kasıtlı olarak eğitim vermiyorlar insanlara. Çünkü insanlar bilerek, kasıtlı olarak bazı insanlar zavallı olsun istiyor. Bazı insanlar zavallı olacak ki sizin 3 kuruşunuza muhtaç olacak. Çünkü oranın başları, oranın liderleri enayi mi? Bir Avrupa ülkesindeki gibi eğitimli, kafası çalışan insanlar topluluğu olursa bu lider de liderliğini koruyabilmek için devamlı hizmet vermesi gerekecek. Ama öteki türlü korkutarak, 3 kuruş dilenciye sadaka verir gibi sadaka vererek, 2 ekmek vererek, 1 kömür vererek bu kadar büyük bir topluluğu, bu kadar aç ve bu kadar mutsuz bir topluluğu başka türlü yönetemez. Ötekisi zor çünkü. Ötekisini yapmak zor. Ve ötekisinin sonunda zenginlik de yok. İnsanların kanını emmek de yok yani. Evet, nereden nereye geldik? Sonuç itibariyle hiç kimse bana kızmasın arkadaşlar. Bizler yani şuizm ya da buizm gelince özgürlük olacak türlü düşüncelere sahip olmak yerine bir şeyler yapmaya çalışan. İşte filmcilik olsun, müzik olsun. Ne bileyim, resim. Veya mühendis. Veya grafiker. Yani bir şeyler yapan, bir şeyler üreten insanlar. Bizler zaten bu ülkeden ümidi kestik. O yüzden bizim hiçbirinize bir engelimiz yok yani. Ama destek istiyorsanız da o zaman önce bunu açıklayın. Neden hiçbir zaman memleket sevdalısıysanız niye hiçbir zaman elinizde Türk bayrağı olmaz? Niye Roboski dersiniz, Dersim dersiniz de bir Ahmet Taner Kışlalı, bir Bahri Öçok, bir Turan Dursun demezsiniz? Bir Atatürk demezsiniz? Üretizm. Üretizm. Üretizm arkadaşlar. Şimdi uydurdum. Üreteceksiniz. Bu adaletsizliğin bir kere farkında olacaksınız. Evet, dünyada adaletsizlik var. Net. Dünyada adaletsizlik var diye ağlayıp sızlayacağımıza kendinizi nasıl bir üst kademeye atarız onu düşüneceksiniz. Kendinizi geliştireceksiniz. Gideceğiniz bir en basit bir İngilizce kursu bile çok büyük bir fark yaratabilir. Birçok ülkeyi araştırıyorum mesela. Hep ben gitmeyi kafama koyduğum için. İnsan düşünmeden edemiyor. Adamların dev gibi golf sahaları var. Öyle bir golf sahası var ki içine bir gecekondu mahallesi değil, şöyle 5-6 tane gecekondu mahallesi sığdırırsın yani. Diyorsun ki Türkiye'de şu yüz ölçümünde binlerce insan yaşıyor. Buradaysa adamlar burayı spor sahası olarak kullanıyor. Ya da bakıyorsun evlere. Bizimkiler apartman. Veya bir gecekonduda 12 kişi 20 kişi yaşıyor. Adamların yan yana müstakil ev. Şimdi bunu oturup da bağırıp çağırıp ağlamak, dünya adaletsizlik, bunlar işte sömürücü falan demek yerine neden bunlar böyle olmuş da biz bu şekilde olmuşuz diye düşünmek lazım. Bunun cevabını aramak lazım. Zaten sokağa inip bir yarım saat yürüdüğünüz zaman yavaş yavaş cevapları da görüyorsunuz. Yani bir insana yere tükürmemeyi, yere çöp atmamayı daha öğretemiyorsun. Öğretemiyorsun ya. İstiyorsanız bir deney yapın. Yere çöp atan veya yere tüküren adamı, pardon kardeşim, niye tükürüyorsun yere? Niye yere çöp atıyorsun? Sen evinde yere tükürür müsün? Diye bir sorun bakalım ne olacak? Ya da niye bankları kazıyorsun çakıyla? Elinde de çakı varken sorun hatta. Niye ben çimlere oturmak istediğim zaman o çimler çöplerden bembeyaz oluyor? Hiçbir zaman yeşilini göremiyorum. Niye insanlar çöplerini yanlarına almaktan aciz? Çok basit bak. Çok basit bir soru. Ya abicim oturuyorsun değil mi? Yiyorsun içiyorsun. Poşetin de orada. Yani o çöpleri o poşetin içine koyup alıp götürüp atmak niye bu kadar zor geliyor? Ben Romanya'ya da gittim abi. Hani öyle çok büyük bir ülke değil. Çok böyle lüks, çok aşırı eğitimli insanların olduğu bir ülke de değil. Benim birlikte olduğum aile hepsi lise mezunu. Hiç böyle çok üniversite mezunu falan değil yani. Kimi ev hanımı, kimi inşaat işçisi, kimi köyde yaşıyor. Ama gidip piknik yaptığımız zaman birincisi sıfır çöp var. İkincisi de işlerini bitirdikleri zaman hepsini bir torbaya alıp götürüyorlar, çöp tenekesine atıyorlar. Ki şehirlerde normal çöp tenekesi bile yok. Bazı merkezler var. Ayrıştırıyorsun çöpleri. Kağıt, plastik vesaire. Gidip ayrı ayrı atıyorsun bir de. Sadece çöpe bakarak bile aradaki farkın sebebini anlayabilirsiniz. Ben zenginlik içinde yaşamak istemiyorum ki. Benim amacım gitmek istemekteki amacım o değil. Lüks içinde, zenginlik içinde. Hayır. insanın insana saygısı olduğu bir yerde yaşamak istiyorum. Burada ümidimi kestim. Burada olmayacak, onu biliyorum yani. Her bir tane bize, bir tane senin gibi benim gibi adama 10 tane çöp tenekesine çöp atmaktan aciz insan var. O yüzden bakın, dünyanın en büyük masalı, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük masalı. Üniversiteler direniyormuş. Üniversiteler yeterince direnirse AKP çökecekmiş. AKP yıkıldı, AKP çöktü. O şekilde paylaşımlar yapıyorlar. Neden? Buna insanları inandırıp kendi saflarına 2-3 tane de adam katsalar kârdır diye düşünüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük masallarından bir tanesi. AKP'yi yıkacak tek bir güç var. O da Beyaz Saray'daki Kara Şimşek. Bizim Kara Şimşek reis. O diyecek ki, gel bakalım Fethullah. Bu AKP'nin tarihi geçti. Son kullanma tarihi geçti. Çok fazla pot kırdılar, çok fazla yanlış yaptılar. Bunun yerine biz başka bir şey çıkartalım. B partisi, C partisi veya hali hazırda olan partilerden. Ama benim tahminim, eğer değiştirmek isterlerse, Sarıgül diyor bazıları. Sarıgül olur, başkası olur. Bir parti çıkartıp onu koyacaklar. Ne olacak o partiyi çıkarttıkları zaman? Bir anda yandaş kanal dediğimiz insanlar sırtlarını çevirecek AKP'ye. O yeni partiyi destekleyecekler. Birçoğu, hepsi olmasa da. Yardımlar bu sefer o yeni parti adına yapılacak vesaire. O yüzden arkadaşlar, kendinizi çok harika, muhteşem bir dünyada yaşıyormuş gibi başka insanlara acıyacağınıza, önce kendinize acıyın. Kendimize acımalıyız arkadaşlar. Kendinize acıyın. Önce kendi götünüzü nasıl kurtaracaksınız onu düşünün. Yani mesela arkadaş anlatıyor. Artık doğru mu yoksa şehir efsanesi mi bilmiyorum. Almanya'da yaşayan arkadaşlar varsa onaylasın, doğrudur veya uydurma desin. Hayat kadınlarının sosyal güvenceleri ayrı. Sosyal güvenceleri varmış. Aynen, onlar da müşteri başına prim veriyorlarmış. Ve daha sonra yaşlandıkları zaman, emekli ayrıldıkları zaman onlara maaş bağlanıyormuş. Gerçekten gerçek mi bu, yoksa hani şehir efsanesi mi bilmiyorum ama şeyi düşünsenize, bizde olduğunu. Bizde öyle bir şey olsa yer yerinde oynar. Derler ki devlet kerhane mi işletiyor? Bunu demezler mi? Derler değil mi arkadaşlar? Devlet kumarhane işletiyor. Milli piyango ile, iddiayla. Devlet meyhane de işletiyor. İçkilere bastıkları vergilerle. O zaman niye kerhane işletmesin? Niye işletmesin? Çünkü herkes çok namuslu. Her yerde, her şehirde tonla genel ev olmasına rağmen herkes yokmuş gibi davranır. Aslında var, herkes biliyor. Ama yok sayınca yok olacaklar. Yine ben başta olsaydım, yapacağım uygulamalardan bir tanesi bu işte. Ben de aynen sosyal güvence verirdim. Hatta sosyal güvence vermekle kalmazdım. Aynen Darül Acize gibi abaza arkadaşlarımızı düşünerek Darül Abaza kurardım. Ayda bir bu arkadaşları devlet yardımıyla genel evlere yollamak için. Ama öyle olacak ki rapor getirecekler. Bu arkadaş ağır abaza. Bu yaşa geldi, 20 yaşına geldi daha hiç... 20 yaşına geldi hala abaza geziyor falan diyor böyle. Ne olacak yani, ayda bir kere yolla. Çok bir para gitmez. Çok seviyesiz bir muhabbet gibi geliyor olabilir ama aslında çok mantıklı bir şey arkadaşlar. Birçok insan bunu bilemez. Bazı insanlara kızamıyorum. Normalde evet, genel eve gitmek çok saçma bir hareket gibi geliyor bizim gibi insanlara. Çünkü ne acelen var ki yani. Doğru insanı bul. Yalan yanlış iş yap ilk başta, önemli değil. Ama doğru insanla yap. Enişten dayın elinden tutup seni götüreceğini. Ama harbiden de bazı insanlar var ki onlar gitsin abicim. Onlar gitsinler yani. Çünkü onlar gitmezlerse o zaman bizim karımız kızımızı sokağa salamayız yani. Otobüse, metroya, vapura bindiremeyiz yani. Onlar gitsin yani. Şimdi hak verdiniz değil mi bana arkadaşlar? Süleyman Demirel'in mükemmel bir lafı var. Burada söylemeyeceğim. İnternetten bakarsınız. O da belki şeydir. O da belki şehir efsanesidir ama çok doğru bir laf. Söylediyse de söylemediyse de. Bu arada hemen unutmadan söyleyeyim. Evrim videoları demiştim. Bir sene ya da iki sene önce falan yüklemiştim o videoları. Çekmiştim daha doğrusu. Facebook'a yüklemiştim. Sonra sildim. Orada dikkat ettiğim, konuşurken ne kadar çok dediğim. Seyrederken beni bile yordu yani. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şu an montaj olduğu için zaten duymuyorsunuz. Belki şunu düşünüyor olabilirsiniz. Aa, kesin diyordur arada. Sonra siliyordur falan. Valla isteyin inanmayın. Harbiden de demiyorum. Ama nasıl demiyorum? Şöyle demiyorum. Bu ses kaydı olduğu için çok durarak, düşünerek konuşuyorum. Bazı lafı yanlış söylediğim zaman tekrar düzelterek söylüyorum falan. Öyle olunca hızlı düşünmeme gerek kalmıyor. Normal arkadaşlarla konuşurken demem. Çünkü orada da yanlış bir kelime söyleyeceğim diye korkmam. Ne olacak ki söylersen. O strese girince şeyde falan ulusal kanalda canlı yayına çıktığım zaman o zaman da milleti rahatsız etmiş. Çok durmak istemiyorum. Dura dura konuşmak istemiyorum. Hem hızlı konuşmak istiyorum hem de insanları da yormak da istemiyorum. Ve ters bir şey de söylemek istemiyorum. Bunların hepsi bir arada olunca bir an önce böyle aklıma düzgün laflar gelsin diye falan diye kalıyorum böyle. Evet, o yüzden montajın faydaları arkadaşlar. Evet, bakalım hakkımda neler yazacaklar. Sözlük sitelerinde falan. Arkadaşlar, bana iyilik yapmak istiyorsanız lütfen rica ediyorum laf taşımayın. Hatta bazen arkadaşlarım tersliyorum falan. Niye kızdın abi falan diyorlar. Ya arkadaşlar bırakın ne yazarlarsa yazsınlar. Ben dinlemek istemiyorum. Muhatap olmak istemiyorum. Muhatap olmak istesem bloklamazdım bu arkadaşlar. Ben blokladığım zaman gidip başka bir forum sitesinde veya sözlük sitesinde veya video sitesinde altta yorum olarak falan söylemek istediklerini yazıyorlar. Artık bunu daha da getirip de Efe abi baksana neler dediler falan demenin halimi yok. Benim eskisi kadar sinirli olmamamın, atarlı olmamamın sebeplerinden bir tanesi kendi YouTube sitelerime adminler koymuş olmam. YouTube, Facebook bu tür sitelerde adminlerim var. Saçma sapan yorum yazan mal insanları siliyorlar. Blokluyorlar. Bana da haber vermiyorlar. Benim haberim olmuyor yani. Birincisi bu. İkincisi de zamanında demiştim yani böyle eskiden atarlı videolar falan yaparken sözlük yazarlarına falan cevap niteliğinde. O zaman demiştim. Gerçekten bu insanları sallamamak için belli bir büyüklükte olmak lazım. Ben o kadar büyük değilim henüz demiştim. Şu anda kendimi o kadar büyük hissediyorum. Çünkü saçma sapan konuşan, saçma sapan yorum yazan bir adama karşılık 10 tane en aşağı destek mesajı, destek yorumu yazan insan var. Hem de çok abartı destek. Bazen ayarını kaçırarak yani. Hiç kimseyi o kadar idolleştirmeyin arkadaşlar. Sonra kendiniz üzülürsünüz. Sizin kim olduğunuzu bilmiyorum ama kim olduğunuz hiç önemli değil. Hiç kimse sizin idolünüz olacak kadar üstün bir insan değil. Hiç kimse değil. Ve tabii son sebep de biliyorsunuz hep Aydın dediğimiz sevdiğimiz ünlü abiler bir noktada öfkelerinden dolayı bazen saçmalamaya başlıyorlar. Bazen de ters kötü sözler söylemeye başlıyorlar. Küfür etmeye başlıyorlar falan. Söylediklerinin birçoğu doğru olsa da ben niye sinirlenmiyorum artık? Çünkü benim kafamda artık bu ülke ile ilgili bir plan yok. Artık benim için bir çıkış var yani. Çıkış görüyorum ben. Hayaldir, gerçektir. Onu bilemem. Ama en azından var. Eskiden şunu hatırlıyorum. Ne kadar mutlu olursam olayım tam anlamda mutlu olamıyorum. Yani ne bileyim bir iş bulsam. Maddi durumum düzelmiş olsa da. Veya uzun süredir aradığım bir şey bulmuş olsam da. Hatta evlendiğim zaman bile. Ne zaman mutlu olsam mutlu olmamam gerektiğini hatırlıyorum. Çünkü bu ülkenin son kullanma tarihinin yaklaştığını hatırlıyorum. Ve yine mutsuzlaşıyordum. O yüzden aydın insanların, muhalif insanların neden sinirli olduğunu ben çok iyi anlıyorum. Ama artık bıraksınlar bence. Bir şeyleri anlatmaya çalışmayı, laf anlatmaya çalışmayı bıraksınlar. Sinirden, ülserden ölecekler. Hiç gerek yok yani. Ben sadece laf anlamak isteyen insanı anlatırım. O da sizsiniz. O yüzden bu sebepten dolayı bütün konuşmalarım dikkat ettiyseniz size hitaben. Bu ülkeye gitmenin yolunu nasıl buluruz? Ne yapabiliriz? Kendimizi bir üste nasıl atabiliriz? Hep bunu düşünüyoruz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar bakın. Sakın bu oyuna gelmeyin. O gruptan veya öteki gruptan olacağım. Direniş yapacağım, memleketi kurtaracağım. Sakın bu oyuna gelmeyin. En sona çok ağlarsınız. Ben size çünkü bu olayın sonucunu söyleyeceğim. Bu insanlar, bu gençler topluluğu birbirlerine düşürülecek, birbirlerine kırdırılacak. İstenen ol. Büyük ihtimalle de başarılar. Kavgalar, ölümler. Bunlar olacak. Ondan sonra zamanda nasıl darbe olduğu zaman demişlerdi ki bak darbe oldu her şey bitti falan. Sevinin. Şimdi de büyük ihtimalle verecekler Kürdistan'ı. Diyecekler ki bak kavga bitti. Barışı getirdik. Bu olacak. Apo çıkacak. Ev hapsi. Ev hapsinden bahçe hapsi. Bahçe hapsinden şehir hapsi. Bu olduğu zaman iki tarafın yöneticileri de el ele kol kola sarmaş dolaş bayram edecekler. Göt gibi kalacaksınız abicim. O gençler de birbirlerini öldürdükleriyle kalacak. Her zamanki gibi. Çok daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Bu iki kesim de Amerika'dan ve İsrail'den ne kadar nefret eder bilirsiniz. Irkçılık derecesinde nefret eder. Yani birbirleriyle kavga ederken aradan bir Amerikalı geçse birbirlerini bırakır ona saldırırlar. Ama ikisinin de başlarını Amerika idare ediyor. İkisinin de. En son PKK'dan Amerikan malı roket çıktı. Biz bunları zaten biliyoruz. Söylediklerinden, yaptıklarından, tavırlarından, hareketlerinden. Bu zaten belli. Diğer tarafın Amerika kaynaklı olduğunu da biliyoruz. Ama bu insanların yönlendirdiği masum vatandaşlar, gençler, ikisi de karşı taraf için Amerika'nın uşağı diyor. Benim şahsi görüşümü soracak olursanız hiçbir ırk kötü olamaz. Benim için bir insan Amerikalı, İsrailli, Yahudi, Hristiyan, Ermeni, Yunan, Kürt olmasının hiçbir önemi yok. Halklar kötü olamaz. Kötü halk diye bir şey yok. Kötü yöneticiler, kötü hükümetler vardır. Bakın göreceksiniz. Bazı ülkeler, şu anda bile bazı ülkeler Türkiye teröre destek veriyor diyorlar. Suriyeli teröristlere hükümet destek verdiği için. Biz gitsek şimdi başka bir ülkeye, orada bizi bir Suriyeli görse, o da bize diyecek belki siz teröristsiniz diye, hiçbir alakamız olmadığı halde. O yüzden arkadaşlar, kötü halk diye bir şey yoktur, bu kesin. Hükümetlere kızıp halklara düşman olmayalım. Ben özellikle filmci olduğum için Amerikalı bir ton arkadaşım var. Amerikan lisesinden kaynaklanan Musevi Yahudi bir ton arkadaşım var. Ermeni arkadaşım yok ama Yunan arkadaşım var birkaç tane. Kürt arkadaşlarım var. Özellikle askerden kaynaklanan. Bunları görürseniz, insanların içinde yeterince olursanız, şu ırk kötüdür, bu ırkın en iyisi ölüsüdür gibi düşüncelerden de kurtulmuş olursunuz. Dediğim gibi arkadaşlar, her şeyin şu anda sömürüsünü görüyorum. Dinin zaten var. Fakir insanların fakirliğinin, işçinin emeğinin, milliyetçiliğin, takımların bile. Takımların cipsleri var. GSM operatörleri falan. Ne yazık ki artık Atatürk'ü bile sömürü malzemesi haline getirdiklerini görüyorum. Bir site görüyorum veya bir grup görüyorum. Atatürk resmi olan veya adında Atatürk olan. Giriyorum, bakıyorum, çok saçma sapan şeylerle karşılaşıyorum. Yani artık onlara bile güven kalmadı. Aslında zaten düşünecek olursanız ismi en çok kendine mal edilmeye çalışan bir Atatürk var. Bir de Deniz Gezmiş. Deniz Gezmiş'i de nereye giderseniz gidin. Ya abartmıyorum bak, kendi tecrübelerimi söylüyorum. Yani başka yerden duyduklarımı değil. Normal bir ulusalcı siteye veya ulusalcı bir gruba girin. Veya herhangi bir sendikaya girin. Orada Deniz Gezmiş'i görürsünüz. İşte memleketini seven ulusalcı bir vatandaştı diye. Komünist gruplarına girin. İşte Deniz Gezmiş komünisti, emperyalistlere karşı mücadele etti falan. PKK'nın sitesine girin. Abartmıyorum bakın. PKK'nın sitesine girin. İşte Deniz Gezmiş bu şeytani düzene karşıydı falan. O da bizdendi falan. PKK'nın sitesi ya. En son dinci sohbetlerden bir tanesinde gördüm. Deniz Gezmiş hakikatin peşinde birisiydi falan. Artık onlar bile kendilerini mal etmeye başlamışlar. Birçok insan Deniz Gezmiş olmak isterdi. Ben istemezdim. Beni asacaklar. İnandığım bir uğurda öleceğim. Beni asacaklar. Ondan sonra benim arkamdan işte çakmaklara resmimi koyacaklar. Millet benim arkamdan benim muhabbetimi yapıp karaya kıza hava atacak. Herkes kendisine mal etmeye çalışacak benim adımı. Ama bunun sonucunda bu sistemde, düzende en ufak bir değişiklik olmayacak. Abicim, en ufak bir değişiklik de mi olmaz ya? Ne oldu yani, tişörtlere basıldı, çakmaklara kondu, posterleri kondu. Ve öldükten sonra istersen benim anıt kabirimi diksinler yani. Ve ölmüşüm zaten. Ve bunun sonucunda da sistemde de hiçbir şey değişmemiş. Benim düşüncem bu arkadaşlar. Birçok insanın farklı düşündüğünü biliyorum. Kendimizi feda edelim. Canımızı verelim gerekirse bir şeylerin düzelmesi için. Ama ne yazık ki düzelmiyor. Şunu diyebilirsiniz, Atatürk kendisini feda etmese, 2 kişilik 3 kişilik hayat yaşayıp 57 yaşında ölmese bu ülkeyi kurmak için iyi mi olurdu? Evet, benim için iyi olmazdı. Ama emin olun onun için iyi olurdu. Bu kadar stresli bir hayat yaşayacağını, alır başını giderdi. 87 yaşında ölürdü. Bir sürü çoluğu çocuğu olurdu. En azından kendi soyunu devam ettirirdi. O kadar hayatını adadı, hayatını verdi. Bu ülkeyi kurdu. Alın dedi size ülke. Tek yapmanız gereken içinde çalışmak. Zor geldi abicim adamlara. Adamlara zor geldi. Gene aç televizyonu, aç Facebook'u. Osmanlı'ya geri dönüş yapacağız. Osmanlı'yken harikaydı. İşte 600 yıllık, yeni gördüm mesela, 600 yıllık Osmanlı bu dünyaya hükmetti. Ya bunu diyen gerçek bir adam ya. Trolleme yapan fake birisi değil yani. Diyor ki arkadaş, 600 yıl boyunca Osmanlı dünyaya hükmediyormuş. Atatürk gelip Osmanlı'yı yıkıp Cumhuriyeti kurunca o zaman böyle olmuşuz. Ne iş yapar bu arkadaş? Göt gezdirir. Göt gezdiren bir arkadaş. Bu ülke kurulduktan sonra, bu fabrikalar, bu iş yerleri, bu eğitim yerleri kurulduktan sonra, eğer kapatılmasaydı şu an dünya güçlerinden bir tanesiydik. Bir Almanya, bir İngiltere, bir Fransa, bir Japonya'ydık. Bakın şimdi ne diyorlar? İşte Osmanlı geri gelecek. bu hükümet sayesinde. İşte dünya bizim karşımıza diz çöküyor falan. Ha, biraz İngilizce bilseler, diğer ülkelerin sitelerine girip Türkleri nasıl gördüğü, Türkiye'yi nasıl gördükleri hakkında biraz baksalar, ağlarlar. İşte herkes bizim önümüzde diz çöküyor. Herkese diz çöktüreceğiz. Dünyaya hakim olacağız. Suriye'yi fethedeceğiz. Peki ne olacak? Ne olacağını söyleyeyim. Bir 5-10 sene sonra elimizdeki toprakları da kaybettiğimiz zaman, hani toprak genişletmeye geçtim, elimizdeki toprakları da kaybettiğimiz zaman bu sefer ne edecek bu arkadaşlar? İşte Ergenekoncuların yüzünden oldu. Bilmem kimcilerin yüzünden oldu. Bizim yüzümüzden değil. Bilmem necilerin yüzünden oldu. Biz çok iyiydik, harikaydık. Şu lafı ben görüyorum bak. Ne zaman bir ülke Türkiye'yi sallamasa diplomatik bir krizde, yazdıkları şu: Türkiye'nin mükemmel gelişimini kıskanıyorlar. O yüzden çekemiyorlar. Çekemedikleri için böyle şeyler yapıyorlar. Ya da açılım olacağı zaman, hükümet açılım yapacağı zaman biz ne dedik? Bu açılım olursa terör kat kat artar. Çünkü teröristler insan öldürerek, kan dökerek bir şeyler elde edebileceklerini anlarlar ve bu terör kat kat artar. Dedik, dinlemediler, açılımı yaptılar, terör kat kat arttı. Bir sürü boş boşuna insan öldü. Sonra ne oldu? Bu insan çıkıp ne dedi? Evet ya, siz haklıydınız falan mı dediler? Hayır. Açılımdaki başarıyı çekemeyen Ergenekoncular terör eylemi yapıyor dediler. Aynısı bizim sonumuz geldiği zaman da aynısı olacak. Yani şuna da inanmıyorum. Biz topraklarımızı genişleteceğiz derken, toprak kaybettiğimiz zaman, bak doğu gitti falan dediğin zaman bu insanlara, aa evet ya haklıymışsın bak, tüh ya falan, niye dinleyemedim seni falan, böyle bir şey demeyecekler. Ne diyecekler? Bizim gelişmemizi çekemeyen Ergenekoncular yüzünden toprağımız gitti. Ve evet, yeni konu. Birkaç arkadaş yine aynı anda bana yolladığı bir video. Yeni yılda namaz kılan, yolda namaz kılan adam. Söylenene göre insanlar yeni yıl eğlencesi yaparken sokağın ortasına gidip namaz kılmaya başlamış. Ben de seyrettim videoyu da. Ben seyrederken adam zaten kılıyordu. Yine söylenene göre bu adamın çok yakınında bir cami varmış. Hani etrafta cami yok, kılamıyoruz, yolda kılıyoruz da değil. Bu tabii ki bir provokasyon. Tabii ki yani. Zaten onu konuşmamıza gerek bile yok. Büyük ihtimalle videosunu hemen koymuşlardır muhafazakar sitelere. İşte helal olsun, tek başına şey yaptı falan. Namazın ben gösteri olduğunu bilmiyordum. İlk defa bunu da görmüş oldum. Ya şimdiye kadar hep kameraların karşısında namaz kılan politikacılar gördük gerçi, ama bu da herhalde onların bir devamı. Ve tabii ki provokasyon olmasıyla birlikte yapmaya hakkı var mı? Tabii ki yapsın. Zaten dikkat ettiyseniz bir tane adam sadece provokasyon falan diye bağırdı. Onun haricinde bir sürü insan yanından geçti. Hiç kimse de bir şey yapmadı. Yapsın tabii ki. Yapmaya hakkı var. Bilmiyorum orada trafiği kapattı mı? Herhalde kapatmadı ama. Yani insanların geçişini engellemediği sürece, trafiği kapatmadığı sürece tabii ki yapsın yani. Ayrıca şunun çok güzel bir göstergesi olur. Şimdi bu arkadaş orada namaz kıldı. Kimse bir şey yapmadı. Bir kişi hariç. O kişi de dokunmadı bile yani. Sadece provokasyon diye bağırdı. Niye yaptın diye sorsalar, yanda cami varken böyle bir şey. Onu korumak isteyenler ne der? Bizim özgürlüğümüz. Bu bizim hakkımız. Demokrasi, özgürlük, insan hakları. Tamam, harika. Aynı şekilde üniversitelere türbanla girmek isteyen arkadaşlar da aynısın diyor. Çok güzel. O zaman biz de bir şişe viskiyle camiye girelim. Oradaki saflardan bir tanesine biz oturalım. Seccadelerden bir tanesine. Orada viski içelim. Bakalım ne yapacaklar. Orada, oraya girip oturup viski içsek, bir dayak yeriz. Çok sağlam dayak yeriz. İki, ölmediğimizi farz ediyorum. Üstüne bir de derler ki provokatörlere haddini bildirdi mümin kardeşler. Ben yapmam. ben böyle bir şey yapmam. Ben canımı seviyorum. Teorik olarak söyledim. Ya da bir imam hatipe başı açık mini etekle girdiğini düşün. Özgürlük değil mi abi? Hayır, değil. O olduğu zaman o zaman ne usulü var? Her şeyin bir usulü var. Usulünü bozuyorsun. Bu insanların ne kadar özgürlükten anladığını, ne kadar demokrasiden anladığını nereden görürüz arkadaşlar? Bu insan iktidar değilken devamlı ağlayıp dururlardı. İnsan hakları, özgürlük, demokrasi, eşitlik, ağızda sakız gibi bunları söyleyip dururlardı. Ellerine geçirdikleri her birimde, her okulda, her iş yerinde onların istediğinin haricinde hareket edebilir misin? Şu an ülkeyi ele geçirdiler. Abicim, ülkeyi ele geçirdiler. Tamam, bak bizi dinle. Çok harika bir şey söyleyeceğim. Başbakan bir diziyi beğenmiyor, diziyi değiştiriyorlar. Başbakan diyor ki şu diziyi beğenmedim diyor. O diziyi kaldırıyorlar, değiştiriyorlar. Şu diyor karakter iyi ama şu karakter türbana girsin diyor. O karakter türbana giriyor falan. Şaka değil. Bilmiyorsanız açın bakın. İnternette araştırın. O yüzden hala da bu ülkede özgürlük ya da demokrasi falan olduğunu düşünen varsa boşu boşuna kendinizi kandırmayın arkadaşlar. Onların isteğine uygun hareket ettiğiniz sürece özgürsünüz. Harika bir özgürlük değil mi? Ben dünyada ilk defa görüyorum. Başka ülkelerde de kesin vardır eminim. Başka 3. dünya ülkelerinde. Başbakan televizyon dizilerine sipariş verecek. Şu şu şöyle yapsın. Bu böyle yapsın. Behzat Ç'ye kızmış. Samanyolu hemen başbakanın istediği türden polis olan bir dizi yapmış. Kanunları uyguluyor falan. Ak polis. Bakın daha yeni Barbaros Şansal'ı dövdüler. AKP'yi eleştirdiği için. Şimdi büyük ihtimalle şey denir. Ya o dövenler de onlar kötü aslında bizden değil. Ama o da provoke etmeseymiş. Denir. Böylece ne mesajı verilir? Siz ters konuşursanız eğer, ters ters konuşup durursanız tasvip etmiyoruz ama günün birinde birileri sizi dövüverir. Şeyi hatırlıyor musunuz? Değnekçiler olur böyle. Normalde ücretsiz park yerlerine onlar gelirler. Para isterler senden. Ne parası ya ücretsiz falan dersen adamlar şey der. Ya ücretsiz de ben şimdi bakıyorum burada şimdi birisi çizer falan. Anlatabiliyor muyum? Ben bakıyorum kimse çizmesin diye. Vermezsen gider kendi çizer. Ondan sonra der ki ya işte birisi çizmiş ne yapalım. Verseydim para. Bu haftalık da bu kadar olsun arkadaşlar. Aslında konuşmaya başlamadan önce gerçekten yorgundum. Nasıl konuşacağım falan diyordum. Ama açıldım konuştukça. Şimdi bir de çay yaparım. Montajı yaparken bir de çay içerim yanında. Kendime gelirim inşallah. Umuyorum videolardan istediğim başarıyı elde ederim. İstediğim düzenli bir geliri elde ederim. Şu an çekmiş olduğum klip gerçekten ben aşırı beğendim yani. Şu anda çekmiş olduğumuz haliyle bile aşırı beğendim yani. Gerçekten kotarabileceğimi düşünmüyordum ama tek bir klibe bir ayınızı verince veya bir ayınızı, bir buçuk ayınızı falan verince oluyormuş demek ki. En komik şeyleri daha çekmedik. Daha en komik şeyleri çekeceğiz. Bir çekim kampı falan daha yapmamız söz konusudur. Sonuçta benim için çok iyi olacak. Bu işten yavaş yavaş biraz daha profesyonelleşmek. Bu işi yapmak. Düşünecek olursanız hani hep şey derler ya sanatçılar. Ya işte bizim işimiz çok iyi gibi gözüküyor ama aslında çok kötü ya falan. Hiç iyi değil ya falan. Küfrettiğimi farz edin. Çok zor yani işte boğazım ağrıyorken bile çıkmam lazım, şarkı söylemem lazım. Bir sürü televizyon programlarına falan çıkıyorum, yoruluyorum falan. Bu insan hiç hayatlarında garsonluk yapmamış demek ki. Hiç hayatlarında bilet gişeciliği yapmamış demek ki. Hiç hayatlarında satış temsilcisi olmamış. Hiç hayatlarında doktorluk yapmamışlar demek ki. Eczacılık yapmamışlar. Hiç hayatlarında Burger King'de, McDonald's'ta çalışmamışlar. Starbucks'ta baristalık yapmamışlar demek ki. Hiç bu insanlara yaranmak için söylemiyorum arkadaşlar. Artık beni tanıyorsunuzdur zaten. Ben ne söylüyorsam gerçekten onu kastediyorumdur. Gerçekten insanlara bakıp düşünüyorum. Kasiyerlik mesela. Kasiyerlik aşırı zor geliyor bana. Ve bütün bu yoruculuğa rağmen bence en kötü meslek, en kötü meslek mal insanlarla uğraştığınız meslektir. Ya birebir mal müşteriyle uğraştığınız ya da çalışma arkadaşlarınızın mal olduğu ya da patronunuzun mal olduğu meslektir. Yani bu insanın ömrünü yer. Bundan daha kötü bir meslek olamaz yani. İddia ediyorum. Çöpçü ol. Eğer etrafındaki insanlar iyiyse çöpçü ol abi. Satış temsilcisi olma mesela. Benim için tabii bu. O yüzden ne olursa olsun benim yaptığım işler çok az para getirmesine rağmen ve gerçekten yorucu olmasına rağmen hiç durmuyorum ben. Devamlı bir şeyler yapıyorum. Ama şu çok önemli. Yaptığım işi seviyorum. İnanarak yapıyorum. O yüzden en güzel iş bende. O yüzden çıkıp sanatçılar, şarkıcılar, türkücüler, artistler, oyuncular bizim işimiz çok aşırı zor deyince kafa atasım geliyor. Kafa atasım geliyor yani. Tabii ki zordur. Zorlukları vardır. Ama her şeyden önce inandığın bir şeyi yapıyorsun. İkincisi, inanılmaz para kazanıyorsun. Yarın bir gün canın sıkılırsa bırakabilirsin. Kimse seni zorlamıyor yani. Faturalarını ödemek için çalışmak zorunda değilsin yani. Mesleği bıraksan, paranı faize koysan o faizle geçinir gidersin yani. üçüncüsü altındaki arabaya bak. Veya araba koleksiyonuna bak. Ha bir de bu insanlar şey yapmazlar mı böyle? Türkçelerini bozarak falan konuşurlar. Hani ben de halktanım falan demek için. Çünkü hepimizin altında birer SUV var. Hepimizin altında birer Porsche var değil mi? Halktansın. Çok ilginç bir şekilde o tür insanlar benim gibi insanları elitistler. Neyse arkadaşlar. Bakalım ne kadar konuştum. Çok fazla konu yoktu aslında. Ama yine de bayağı uzun konuştum sanki. Öyle geldi bana. Hepinize mallarla uğraşmak zorunda olmadınız. Bir mesleğe sahip olduğunuz bir yıl ve bir ömür dileğiyle esen kalın. Senemizin ilk podcast'i podcast bölüm 10. Esen kalın, sağlıcakla kalın, selametle kalın arkadaşlar.